Hayırlı günler A9 izleyenleri. Aynı zaman ve Evde Oluşu Değerli programımıza hoş geldiniz. Buyurun hocam.
Evet, hücredeki düzenle başlayalım inşallah. Hücrede muhteşem bir sistem var. Bununla ilgili bir kısa filmimiz var.
Unit of all organisms. It is made of protoplasm.
Şimdi hücrenin içerisinde zarını görüyoruz. Sadece zarı tek başına zaten muhteşem bir yaratılış mucizesi. İki kat molekülden oluşuyor. Bu moleküllerin iç kısmı suyu iten, suyu istemeyen kısmı. Dış kısmı suyu iten kısmı inşallah. Böylece bütünlüğünü koruyabiliyor. Bunun içerisinde kapılar var, özel protein yapısındaki kapılar. Fakat özellikleri bunların seçici geçirgen olmaları. Yani bu çok muhteşem bir sistem. Yani geleni geçeni normalde kapıdan geçer ama tanıyıp da geçirmesi muhteşem bir akıl gösterdiklerini gösteriyor moleküllerin. Gelen bir molekülü tanıyor, onu içeri alıyor. Hatta bazıları kolaylaştırılmış şekilde içeri alıyor. Yani onu alıyor, içeriye böyle adeta içeriye götürüyor. Öyle protein kapıları da var. Ve bunlardan yüzlercesi, binlercesi muhteşem bir koordinasyon ile çalışıyor.
Water and other material in and out of the cell.
Bakın buradan sadece ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacı olduğu molekülleri içeriye bırakıyor. Hücrenin içerisi büyük ölçüde su dolu. Yani %60-70 hücrenin sudan oluşuyor. İlk gördüğümüz kısmı protoplazma deniyor buraya. Şimdi çekirdek kısmını görüyoruz. Bakın çekirdek kısmı. Çekirdeğin üzerinde özel kapılar var. Şimdi bu çekirdeğin kendi zarı. Çekirdek de DNA'yı ortamdan izole ediyor. Ki o da çünkü çok özel bir ortamda bulunması gerekiyor. Onun üzerinde özel kapılar var. O özel, bunlar da çok akıllı hareket ediyor. Yani mutlaka gelen molekülleri tanıyarak, mesela mesajcı RNA molekülü geldiği zaman onu dışarıya bırakıyorlar. Bakın görüyorsunuz özel kapı. Hücrenin çekirdeğin içine girdik şimdi. Çekirdeğin içinde de bizim hayatımızın boyunca, yani bedenimizdeki bütün özelliklerin kodlandığı, şifrelendiği DNA, yani kromozomlar var. 23 çift kromozomdan bir tanesini görüyoruz burada. Hücrenin dışında da organelleri var. Mesela mitokondriyi görüyoruz burada. Bu hücrenin enerji istasyonu. Biraz daha detaylı bakacağız inşallah. O kadar kompleks bir yapısı var ki en az 600 tane proteinden oluşuyor mitokondri. Bunun %90'ı da hücrenin ana DNA'sı tarafından kodlanıyor. Şimdi hep birlikte düşünelim. Evrimciler diyorlar ki, bakın evrimcilerin iddiasını saçmalığı. Mitokondri diyorlar. Normalde bakteriydi eskiden. Bir hücre, bir bakteri hücresi başka bir bakteriyi yuttu. O bakteri hücresi de zamanla hücrenin enerji santrali haline geldi. Böyle kepaze bir iddia. Bunu da Lynn Margulis diye biri söylüyor. Hatta Roma'da vardı o benim katıldığım olaylı toplantıda. İki elinin başının arasını alıp hiç yok olmaya çalıştı. Masanın altına girmeye çalıştı orada. Buna da endosembiyozis diye Latince bir isim takıyorlar. Yani bir bakteri başka bir bakteri yutuyor. Onu sindirmiyor. O da zamanla karar verip hücrenin enerji istasyonu haline geliyor. Şimdi bir kere bunun hep başından itibaren saçmalığını inceleyelim. Bir kere bir hücre başka bir hücreyi yuttuğu zaman var. Fagositoz deniyor buna. Bir hücre başka bir hücreyi yutuyor. Sindirici enzimleri var, hemen sindiriyor. Yani doğal olarak, çünkü başka bir hücre başka bir hücrenin içerisinde yaşaması öyle imkansız. Fagositoz denen bu işlemi aldığı zaman onu sindiriyor. Bu sefer diyorlar ki onu sindirecek enzimleri yoktu. Ya kardeşim, onun sindirecek enzimleri olmadığında bu sefer hücre açlıktan ölür. Yani bir hücre içine aldığı bir şeyi sindiremiyorsa, onunla beslenemiyorsa zaten hayatını devam ettiremez. Daha en başta bu aşamada çöküyor. İkincisi, mitokondrinin proteinlerinin çok önemli bir kısmı, büyük çoğunluğu ana hücre DNA'sı tarafından sentezlenir. Mitokondrinin kendi DNA'sı var. Bu DNA'sı çok işe yarıyor. Çünkü hücre bölündüğü zaman hücre mitokondrileri yeniden yapmak zorunda kalırdı kendi DNA'sı olmasa. Halbuki kendi DNA'sı olduğu için muhteşem bir yaratılış mucizesi bu. Bu da yaratılışın net delili. Mitokondriler kendi DNA'sıyla birdenbire üreyerek iki hücreye eşit miktarda dağılıyorlar. Böyle olmasa hücrenin bölünmesi çok zorlaşırdı. Hatta imkansız hale gelirdi. Ama Allah kendi DNA'sını yerleştirmek suretiyle kendi DNA'sı olan tek organel hücre içerisinde kolayca bölünüyorlar ve hücre enerjiden yoksun kalmıyor. Hücrenin enerji ihtiyacı var. Çok acil bir şey. Enerji olmazsa yaşayamaz. Üçüncüsü, bu proteinlerin önemli bir kısmı dedik, ana DNA'da kodlanmış olarak var. Dolayısıyla hiçbir hücre kendisinde olmayan bir şeyin şifresini taşıyamaz. Ona üreteceği proteinlerin şifresini kendi içinde barındıramaz. Böyle saçma şey olur mu? Yani bir hücre, ben bir hücre yutacağım diye hareket edecek. Onun proteinlerini ama kendi DNA'sında bulunduracak önceden. Böyle kepazelik olur mu? Sonradan da olamaz bu. Böyle bir şey de olamaz. Çünkü DNA'ya bu bilgiyi ekleyecek, kodlayacak öyle bir akıl yok zaten. O akıl Allah'ın aklı. En baştan itibaren var zaten. Ve %90'ını proteinlerin ana DNA'da üretiliyor. Yani bu iddialarının saçmalığını görüyoruz. Zaten her iddiaları saçma. Yani bir kere bir yalanla ortaya çıktıkları için söyledikleri her şey, yani bir Darwinist derse ki ben Darwinizmi şu delille destekliyorum, bakın delili budur diye, yalan söylüyor. Çok net, bilimsel olarak biliyoruz bugün. Yani Darwinizmi destekleyen tek bir delil bile yok, çünkü hiç olmamış. Ve olamaz da, öyle bir mekanizma yok zaten. Devam edelim. Mitokondri tabii muhteşem bir sistemi var. Bakın buradaki kimyasal reaksiyonlarla enerji elde ediliyor ve ATP denen moleküllerde bu enerji depolanıyor. Depo molekülleri. Bu da muhteşem bir şey. Çünkü enerji elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Enerji üretilirdi. Hiçbir şekilde tutulmadıktan sonra molekül içerisinde kullanılamazdı yani. Allah özel moleküller yaratmış. Hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde enerji o molekülde tutuluyor. Ve istenildiği takdirde derhal oradan kullanılıyor.
ATP, carbon dioxide and water. Cellular.
Burada tabii çok daha kompleks de bir genelleştirilmiş olarak görüyoruz. Mesela hücrenin besinlerin sindirildiği yerler var. Lizozom deniyor bunlara. Burada da protein sentezi olup aralarındaki proteinlerin son haline getirildiği yerleri görüyoruz. Bakın üzerinde de bunların ribozomlar var, protein fabrikaları. Bunlara kaba endoplazmik retikulum deniyor. Buradaki proteinler üretildikten sonra endoplazmik retikulumun içinden bulaşıma hazır hale geliyorlar. Başka yerlere gönderiliyorlar. Yani hücrenin içerisinde çok kompleks bir yapı var. Mesela şimdi mitokondriden bahsettik. Bir parça daha detaylı bakalım. Bunun neyse birazdan hazırlayacağım o filmi. Pardon, şurada var. Mesela şununla başlayabiliriz. Mitokondrinin proteinlerin dedik hücrenin çekirdeğinden geliyor. Fakat bu getirme sistemi o kadar muhteşem bir sistem ki, onun nasıl çalıştığını hep birlikte görelim şimdi.
Special sequences called signal sequences target the protein. A signal sequence.
Bakın, bir protein molekülü üretildiğinde bu basit bir işlem değil, son derece kompleks bir işlem. Fakat proteinin mükemmel olarak üretilmiş olması da bir işe yaramıyor. Mutlaka doğru yere gönderilmesi gerekiyor, doğru adrese. Hücrenin içinde bu sistem milyarlarca yıldır var. Yani ilk hücreden itibaren 3,5 milyar yıldır bir posta kodu sistemi var hücrenin içerisinde. Gerçek posta kodu, bakın şu proteinin ucunda görülen kısım tam bir posta kodu olarak görev yapıyor. Özel bir molekül ekliyorlar hücrenin proteinin ucuna. Bu hangi adrese gideceğini belirliyor. Şimdi hep birlikte düşünelim. Bir proteinin nereye gitmesi gerektiğini, nerede işlev göreceğini ve ona uygun bir ek eklemeleri gerektiğini moleküller nereden biliyor? Bunu yapan yine proteinler. Proteinler ekliyor bunu. Peki, ekledi diyelim, proteinler bunu ekledi. Başka proteinler bunu nasıl tanıyorlar? Ya kardeşim, bakıyor protein molekülüne, o eki gördüğü zaman onu gideceği yere götüren proteinler var. Bakın şimdi hep birlikte görelim. Üç boyutlu olarak canlandırılmış hali. Bunlar taşıyıcı proteinler. Enerji gerekiyor. Bakın ATP dedik molekülü. Ve özel proteinler. Birazdan ne işe yaradığını anlayacağız. Bu proteinlerin tek tek. Burası mitokondriya. Mesela hücrenin enerji santralına, yani mitokondrisine protein gönderilecek. Bu proteinler DNA'da üretiliyor. Bakın protein getiriliyor hücrenin mitokondrisine. Neden buraya getiriliyor? Çünkü ucunda bir posta kodu var. Bu posta kodu tanınıyor. Başta üretildiği andan itibaren ekleniyor. Muhteşem bir akıl bu. Ve o protein Sadece oraya getiriliyor. Başka yere gitse hiçbir anlamı yok o protein. Hiçbir işe yaramaz. Yani başka organelleri var hücrenin. Yanlışlıkla başka bir yere götürüldüğü takdirde hiçbir işe yaramıyor. Sadece orada işlev görebiliyor. Bu protein buraya getirilirken, taşınırken, bakın özel proteinler var, şaperonin proteinleri üzerinde. Proteinin katlanmasını engelliyor. Normalde protein üretildiği anda katlanır ki işlev görebilsin diye. Halbuki hedef yerine varmadığı için, bu hücrenin enerji santraline götürüleceği için katlanması engelleniyor. Bu da muhteşem bir akıl. Yani proteinler, onu özel olarak katlanmasını engelleyen proteinler var. Çünkü katlandığı takdirde, birazdan göreceğiz, o kapılardan geçip hücrenin enerji santraline giriş yapamıyor. Devam edelim. Bakın, alıp getiriyorlar.
This association requires energy from ATP.
Bu da enerjiyle oluyor yani bu birleşmeleri. Bu proteinler katlanmasını engelliyor.
Here we see two chaperonins bound to the protein that will enter the mitochondria.
Bu protein olay yerine getirildi.
Protein translocator complexes are embedded in the mitochondrial membrane.
Burada da özel olarak bunun geçişine izin veren protein girişleri var, protein kapıları var. Bunların hepsi DNA'da kodlu olarak var. Yani hiçbir eksiklik yok. Yani bir tanesinin eksikliği, bir tek amino asidi değiştirin bu sistemde. Kaç tane proteinden bahsediyoruz? Yani biz kabaca bahsediyoruz da detayında çok daha fazla protein var. Bütün sistem çöküyor, hücre hayatta kalamıyor. Şimdi postayı getirdiler. Kargo içeriye yerleştiriliyor. Ama o kapı sadece buna açılıyor çünkü üzerindeki o posta kodunu tanıdığı için. Sen diyor doğru molekülsün diyor, doğru yere geldin diyor. Başka kimseyi bırakmıyor. Sadece onu bırakıyor. Yani muhteşem bir akıl gösteriyor. Ki bu cansız atomlardan yapılan proteinlerden bahsediyoruz. İçeriye giriyor bakın. Onu getiren proteinler de dışarıda kaldı. İçeride hemen başka proteinler karşılıyor. Yine katlanmasını engelliyorlar. Yine şaperonin proteinleri. Bakın ilk tam olarak içeri girdikten sonra ilk bağlanan şaperonin ayrılıyor. Başka sınıf şaperoninler bağlanıyor. Bunlar özel olarak katlanmasını engelliyor. O sırada biraz önce gördüğümüz signal peptidaz denen bir diğer protein geldi. Şimdi bu proteinin görevini anlayacağız. Bu da DNA'da kodlu olarak var. Bu da bu posta kodu kısmını artık işe yaramayacağı için ayırması gerekiyor. Çünkü o üzerinde olduğu takdirde protein işlemini göremiyor. Sen diyor doğru yere geldin diyor, posta kodunun işi bitti diyor bakın, onu kesip aldı. En son artık proteinin işlev yapabilmesi için katlanması gerekiyor. Ve son 3 boyutlu haline getirilip katlanıyor işlev görebilmesi için. O da katlanma işlemi de çok kompleks tek başına. Bakın kaç aşamalı işlemlerden bahsediyoruz. Sınırsız yani sayısız katlanma şeklinden sadece bir şekilde katlandığı zaman işlev görebiliyor. Onu katlayan proteinler var. Onlar da onu biliyorlar. Mutlaka doğru şekilde katlanıyor. Hem de o kadar hızlı gerçekleştiriliyor ki bu. Bakın bir kıyaslama yapalım. Amerika'da dünyanın en büyük bilgisayarı IBM tarafından üretilen bir bilgisayar. Böyle metrelerce yükseklikte, işte metrelerce 12 metre uzunluğunda, işte 2-3 metre yüksekliğinde falan öyle bir şey. Dev bir bilgisayar bu. Saniyede bir katrilyon işlem yapıyor. Bakın saniyede. Ve bu proteinin, tek bir proteinin kaça katlandığını bulması ne kadar sürüyormuş biliyor musunuz? Bir sene sürüyor. Saniyede bu kadar yaptığı işlemle bir saniyede yapıyor bunu. 24 saat çalışıyor. 365 gün çalışarak ancak bulabiliyor. Hangi boyuta, nasıl bir şekilde katlanması gerektiğini. Çünkü sayısız katlanma şeklinden bir tanesi doğru. Onu bulabilmek için bu bilgisayar, dünyanın en büyük bilgisayarı bir sene işlem yapıyor. Hücrenin içindeki proteinler bunu ne kadar zamanda gerçekleştiriyor? 3 milisaniyede, yani saniyenin 300'de 1'i kadar bir zamanda. Bakın bu bir saniye. Saniyede 300 kere yapabiliyor bunu. Tıp diye katlıyor, bitiriyor. Doğru şekilde katlıyor. Asla hata yapmıyor. O koskoca insan yapısı bilgisayar, dünyanın en modern bilgisayarı, en büyük bilgisayarı bir sene işlem yapıyor bunu bulabilmek için.
Maşallah.
Maşallah. Ya bunlar muhteşem yaratılış yani böyle ihtişamlı. Ve örtbas ediliyordu, Allah razı olsun, hocamız açığa çıkardı. Yani normalde bunlar anlatılsa dünya çapında bütün televizyon kanallarında hemen iman eder insanlar. Ya böyle bir sistemin değil mi tesadüfen olmadığı, deli misin derler yani tesadüf, Darwinizmin savunana deli derler herkes yani karşısına geçip böyle bir şey, böyle bir sistemde.
Bir de proteinlerin çok fonksiyonlu ve çok akıllı şuurlumuş gibi hareket ediyorlar. Birbirlerini destekliyorlar. Yani diyelim bir protein mutasyona uğradı. Bir başka protein onun görevini üstleniyor. Bu çok olağanüstü bir durum. Akıllı şuurlu birbirinin eksiğini kapatacak derecede, o üretime faydalı olacak derecede kendi üretimini arttırıp diğer proteinin yokluğunda veya zararı uğradığındaki açığı kapatıyor o protein. O olağanüstü. Mesela işitme sistemimizde var. O tüycük hücreler var salyangozun içinde duymamıza yarayan. Orada iki tane protein var. Bu tüy hücrelerin oluşumunda görevli olan Connexin 26 ile Connexin 30 diye. Bu ikisi beraber üretimde olmaları gereken proteinler ve köprü oluşturuyorlar bu proteinler. Gap junction adını veriliyor bu köprüleri. Eğer bu köprüler oluşmazsa işitme olmuyor. Şimdi onlardan birinin mutasyona uğraması sonucu eğer öyle bir zarar olursa, mesela Connexin 30 olmadı diyelim. Connexin 26 daha fazla üretimle Connexin 30'un da görevini üstlenerek yine tek başına o köprüyü oluşturup işitmeyi devam ettiriyor. Bu olağanüstü mucize bir olay. Yani o protein nereden bilecek diğerinin eksiğinde kendi üretim fazla yapması gerektiğini, tek başına onun görevini üstlenip yine köprü yapmakta tek başına devam etmesi gerektiğini ve birbiriyle haberleşiyorlar hücreler. Bir de böyle haberleşerek ancak bir faaliyet gösteriyorlar ve birbirlerinin görevlerini üstleniyorlar. Olağanüstü bir durum Allah'ın izniyle.
Yani öyle bir yardımlaşma ve muhteşem Altı Hocam'ın anlattığı gibi bir sistem var ki, mesela bakın bir örnek daha verelim. Bu bir tane bakteri hücresi. Bakın bir bakteri hücresindeki genler nasıl koordine bir şekilde çalışıyorlar duruma göre, ihtiyaca göre. Bu şimdi gen dizileri var. Birkaç tane gen bir araya gelerek bir hücrenin, mesela diyelim ki şekeri parçalayacak bakteri, şekerli bulunan bir ortamda şekeri parçalayacak enzimleri oluşturuyor, proteinleri oluşturuyor. Fakat o şekerle ilgili olan, bu çok önemli olan genler kombine halde, toplu halde bulunuyorlar DNA'da. Bir kere bu da muhteşem bir akıl. Çünkü DNA'nın üzerinde aralıklı olarak bulunabilir. Binlerce gen var DNA'nın üzerinde. Niye bir arada bulunsun? Şunun için bir arada bulunuyorlar. Hepsi birlikte kontrol edilmesi için. Özel olarak hepsinin birlikte faaliyetini kontrol eden bölgeler var. Şimdi bir tane örnek verelim. Ne kadar genetik yapının ne kadar kompleks olduğunu gösteriyor bu. Dolayısıyla hiçbir şekilde evrimleşmesinin mümkün olmadığını, yani basamak basamak oluşamaz, ancak bir arada toplu halde olduğu zaman mükemmel olarak işlev yapıyor ve çok önemli bir özellik daha, en ufak bir dışarıdan müdahale, değişiklik meydana geldiği zaman bütün sistem çöküyor. Yani o evrimcilerin mutasyonla başka bir genin, bir genin başka bir genetik bilgiye dönüşmesinin de imkansızlığını kanıtlıyor bize moleküler biyoloji ve genetik. Şimdi devam edelim. Bu lac operon denen operon gen grupları laktozun nasıl parçalandığını gösteriyor bakın bakteride. Bu şöyle oluyor. Mesela bir bakteri laktozu enerji olarak kullanabiliyor, glikozu enerji olarak kullanıyor. Glikoz olduğu zaman glikozu tercih ediyor. Ve laktoz da sütte bulunan bir şeker. Onu parçalamıyor normalde. Ve onu parçalayacak olan enzimleri de üretmiyor. Çünkü ihtiyacı yok buna. Sarfiyat yapmıyor öyle. Başıboş değil genetik genler, genetik bilgi. Tasarruf yapıyor. Onları baskı altında tutuyor. Üretmiyor onu. Ama glikoz olmadığı zaman ortamda, mesela diyelim ki insan bağırsağında yaşayan bir Escherichia coli bakterisi, bir bakteriden bahsediyoruz. O kişi şekerle beslenmiyor da şekerli yiyecek yemiyor bir süre. Diyelim ki süt içiyor. Süt içeceğinde, sütün içindeki laktoz molekülünü gören bakteri derhal laktozu parçalayacak proteinleri üretmeye başlıyor. Bakın bunlar nasıl gerçekleştiriyor? Genetik bilgide nasıl yaratılmış? Şimdi bunu parçalayacak olan bir enzim var. Beta-galaktosidaz deniyor. Laktozu parçalayacak olan. Ve laktozun hücre içerisine girişini arttıran başka bir protein var. Bu bir bakteri hücresini görüyoruz. Escherichia coli denen bir bakteri. Onun DNA'sı. DNA'sının bir bölümünde bu genler bir arada bulunuyor. Şimdi daha yaklaştırarak gösteriyor. Buna işte lac operon denen bölge. Yani laktozun parçalanmasıyla ilgili olan enzimlerin bulunduğu gen bölgesi, DNA bölgesi. Normalde buraya bir tane protein bağlanıyor. Burası da kontrol bölgesi. Bu genlerin ne zaman aktif hale geçip de ne zaman bu enzimleri üreteceğini belirleyen kontrol bölgeleri var. Yani genler öyle başıboş değil. Onları genler var, onları kontrol eden bölgeler var. Ayrıca genlerin içinde genlerin yapımını yine kontrol eden genetik bilgiler var. O kadar kompleks ki bu insan, yani bilim adamları bunu daha yeni bilgisayar yardımıyla bu kod içindeki kod bölgelerinin şifreleri çözmeye çalışıyorlar. Bu burada duruyor. Ve o enzimleri, kendisine gerekmeyen enzimleri üretmiyor. Ama dediğimiz gibi ortamda glikoz yoksa ve o canlının mesela bir sütle, süt içmiş, içerek beslenmişse o bakteri bunu derhal algılıyor. Laktoz bakterinin içerisine giriyor. Laktoz şekeri, sütte bulunan. Ve geliyor, bakın bu proteine bağlanıyor. Ama bu proteine laktoza uygun olarak yaratılmış. Birbirine anahtar kilit gibi uygun. Bağlandığı anda bakın ne oluyor biliyor musunuz? Hemen alıp onu kaldırıyor, ortamdan götürüyor. Şundan dolayı derhal olay yerine bu sefer RNA polimeraz denen bir enzim geliyor protein yapısında. Bu da DNA'da kodlanmış olarak var. O bölgenin kopyasını çıkartıyor. Ama sadece o ilgili bölgenin, laktozu parçalayacak olan. Bakın laktoz, ortamda glikoz yok. Az miktarda laktoz var veya süt içmişti, çok miktarda laktoz var. Hemen geldi, o enzimlerin üretimini engelleyen proteinin üzerine bağlandığı anda onu alıp götürüyor ki o proteinler üretilebilsin. Muhteşem zincirleme bir akıl. Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz. Bakın derhal o bölgenin birkaç tane genin yan yana duran kopyasını çıkartıyor. Ve o kopyaların üzerine protein fabrikaları geliyor, ribozomlar. Ve proteinler üretilmeye başlanıyor. Hangi proteinler? Laktozu parçalayacak olan bir enzim, beta galaktozidaz enzimi üretiliyor bir. İkincisi bir protein daha üretiyor. Bakın bu da muhteşem. Çünkü bu protein galaktozu, laktoz denen şeker, süt şekerini parçalıyor. Fakat hücrenin içerisinde girişinin de artması gerekiyor. Onu da bakın bu ikinci protein gerçekleştirecek. Bu da gidiyor, hücrenin zarına yerleşiyor. O kadar mükemmel yaratılmış ki hem laktozu içeri bırakacak şekilde hem de hücrenin zarına yerleşebilecek şekilde. Hücrenin zarına yerleştiğinde dışarıda bulunan laktoz molekülleri de hücrenin içerisine girişi artıyor. Bakın görüyoruz ki böylece bakteri onları parçalayarak enerji elde edebilsin. Çünkü glikoz yok beslenmesi için, şeker yok. Ve o da beta galaktozidaz denen enzim tarafından parçalanıyor. Şimdi laktoz azaldığında ne oluyor? Bakıyoruz. Bu baskı yapan, yani o genlerin aktivitesini, o enzimlerin üretimini engelleyen bir protein vardı en başta. Laktoz bağlanınca ayrıldı. Laktoz ortamda azaldığı zaman da o protein üzerindeki laktoz oradan ayrılıyor. O protein gidiyor, tekrar geri eski yerine dönüyor ve bütün bu sistemin çalışmasını engelliyor. Bakın eski yerine geldi. O enzimlerin üretimini durduruyor, sarfiyat olmasın diye. Yani hücre glikoz varsa glikozu tercih ediyor. Onu parçalayan, metabolize eden enzimleri üretiyor. Bakteri hücresi. Bir bakteriden bahsediyoruz. Bakın tek bir hücre. Eğer glikoz yoksa ortamda, laktoz varsa o zaman diyor ben laktozu kullanayım diyor. Glikozu üreten enzimleri baskılıyor, onları üretmiyor. Derhal öbür tarafa kayıyor. Ama nasıl bir denetleme mekanizmasıyla üretildiğini gördük. Çok ihtişamlı bir yaratılış mucizesi bu. Yani her aşamada akıl var. O genlerin bir arada bulunması DNA üzerinde. O genlerin normalde çalışmasını engelleyen bir proteinin orada nöbet tutması. Devamlı başlarında duruyor. Size ihtiyaç yok diyor, siz üretilmeyeceksiniz diyor. Kimse de üretmiyor. Ama sistem döndüğü zaman ortama laktoz geldi. Bu süt şekeri derhal ona bağlanıyor, onu ayırıyor oradan. Ayırınca derhal üretimi başlıyor onun. Üretecek enzim molekül hemen olay yerine geliyor. Onları üretiyor. Onlardan bir tanesi parçalayacak olan, diğeri de hücreye girişini arttıracak olan, hücre zarına yerleşen protein. Şimdi böyle bir sistemin tesadüf olma ihtimali var mı? Darwinizm iddia ettiği gibi. Ne kadar mantıksız yani. Muhteşem bir yaratılış var. Çok üstün bir akıl var. Allah'ın sonsuz aklını ve ilmini görüyoruz her aşamada. Ve bu sistemler, iç içe geçmiş sistemler, her biri diğerini kontrol ediyor bakın. O onu kontrol ediyor, o ona bağlanıp onun yapımını dengeliyor. Onun üretimi onu kontrol ediyor. En ufak bir eksiklikte olmuyor. Hepsinin birden aynı anda yaratılmış olması gerekiyor. Ve diğer bütün sistemlerle birlikte. Yani tek başına da bir şey ifade etmiyor. Diğer bütün sistemlerin aynı anda var olması gerekiyor. Hücrenin organelleri, DNA'sı, DNA üretecek proteinler, proteinleri kodlayacak DNA. Ya bir protein bile tesadüfen tek başına olamıyor. Olsa da zaten hiçbir şey ifade etmiyor. İşte yaratılış demektir bu inşallah.
Evet. Maşallah. Çok muazzam sistemler var. Vücudun içinde, kanın içinde, hücrelerin içinde bir kompleman sistemi var. Mesela kandaki koruma görevlileri gibi bunlar. Öyle bir sistemle yaratmış ki Cenab-ı Allah, çok muazzam. Yani biz hasta olmasak da faaliyette olan bir savunma sistemi, ama çok değişik bir savunma sistemi. Hücum ediyor. Yani her gördüğü hücreye hücum etmekle planlanmış. Şöyle okuyalım bilgilerini. Bedeninizde siz hastalanmasanız da faaliyet halinde olan koruma görevlileri bulunmaktadır. Bu koruma görevlileri sizin doğumunuzdan ölümünüze kadar vücuttaki her hücreye saldırmaya programlanmıştır. Her hücreye. Çok şaşırtıcı bir durum gerçekten. Çünkü bedeni savunmak için var olmalarına rağmen bedeni oluşturan tüm hücreleri düşman görürler. Bunların oluşturduğu sisteme de kompleman sistemi adı verilir. Yani hem savunmak için yaratılmış ama hücrelere saldırma planı içinde Allah'ın izniyle. Normalde kanın içindeler ama bir emir alınca hareket ediyorlar. Mesela kompleman molekülleri 20 farklı proteinden oluşan moleküllerdir. Karaciğerde üretilir ve dolaşım sistemine oradan katılır. Normal şartlarda kanın içinde etkisizce dolaşan hücrelerdir. Bakın, ancak uyarıldıklarında, yani aniden emir alıyorlar. Gördükleri bütün hücreleri yok etme kararı alırlar. Çok enteresan maşallah. Yani emir alıyorlar harekete geçmeleri maşallah için. Normal şartlarda onun içinde etkisiz, evet, bir şekilde duruyor. Aldıkları bu uyarı tek bir kompleman hücresi kanalı ile vücuttaki sistemin tümüne yayılır. Uyarı ile vücutta dost düşman ayrımı yapmazlar. Bu nedenle vücudun kendi hücrelerine de bağlanıp onları yok etmeye de yönelebilirler. Ama vücut hücrelerini öldürmelerine izin yoktur. Çünkü vücut hücreleri kendilerini koruma yeteneğine sahip hücrelerdir. Kompleman moleküllerini gördükleri anda adeta tanırlar. Kompleman moleküllerinden bir tanesi yabancı organizmaya bağlandığında şekil değişikliğine uğrar. Bunu kompleman molekülünün sahip olduğu ilk proteinin bakteriye bağlanması izler. Daha sonra kompleman sistemine ait diğer proteinler de bakteriye teker teker bağlanırlar. Ve kompleman avcıları istilacı bakterinin yüzeyini sarmış olur. Bakın, bir tanesi geliyor önce, ona yapışıyor, onu teşhis ediyor, saldırıyor, yapışıyor. Sonra diğerlerini çağırıyor, onlar da geliyor. Tamamen üstünü örtüyorlar. Sonra bir tanesi geliyor, hücre zarına saldırmakla sorumlu olan, son darbeyi vuracak olan. Adeta akıllı yani bu molekül. Savunmasız kalmış bakterinin tek koruması olan hücre zarında gidiyor bir delik açıyor. Delik açınca su alıyor içine tabii bakteri ve patlıyor. Bazen de kompleman molekülleri başka bir yöntem kullanırlar. Şöyle düşmanlarını ince bir zarla kaplar ve bu şekilde onları diğer yiyici hücreler için işaretlemiş olurlar. Muazzam bir yöntem bu da. Bakın, orada bir organizasyon var beraberce, yani tesahhütle, dayanışmayla gidip, evet, bir bakteriyi yok etme planını. Ve böyle hani yaparlar ya, önce bir evi sararlar, sonra bir arkadan biri gelir, hani böyle bir filmlerde görürüz. Belli bir plan dairinde organizasyon ve çalışılması gerekir onun her zaman. Son gelen de hücre zarında deliği açıp su alıp bakterinin yok olmasını sağlıyor. Bazen de başka bir yöntem uyguluyorlar, etrafını sarıyorlar. Yani olağanüstü bir beceri, böyle bir plan ve organizasyonun molekülün akletmesi veya uygulaması söz konusu dahi olamaz. Sonsuz güç, kudret, akıl sahibi Cenab-ı Allah'ın yaratmasıyla oluyor Allah'ın izniyle. Bu koruyan, savunan, yaşatan her organizma bedene ait hücrelerin kompleman saldırılarını tanımaları şarttır bunların. Yoksa tek bir saldırı insan yaşamını sona erdirebilir. Bu güçlü korumalarınsa her an görev başında olmaları gerekiyor tabi. Bakara suresi 107. ayet. Şeytanın Allah'a sınırım. Bilmez misin ki gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur. İnşallah.
Maşallah. Yani bunlar öyle muhteşem sistemler ki, yani böyle bir kere tabii biz çok yüzeyel anlatıyoruz da derinliğine inildiğinde o kadar detayları var ki, bir kere karaciğerde üretiliyor ve 20'den fazla bakın proteinden oluşuyor. Mesela ne yapıyor bu sistemin? Ya bir iki detay daha verelim. Öyle sadece bu kadar yüzeyel değil. Mesela bir antijen, yani antijen protein yapıları oluyor bakterilerde ya da virüslerdeki proteinler ya da başka bir dokunun, insan dokularının üzerinde de var. Her insanın kendine has doku özelliği var. Onun için mesela organ nakilleri kolay kolay gerçekleştirilemiyor bir insandan diğer insana. Çünkü diğer insan bunu hemen yabancı olarak algılıyor, bir başka bir insanın organını ve ona karşı hücuma geçiyor. Eğer siz savunma sistemini baskılayan ilaç vermezseniz organ nakillerinde, o kendine gelen organı derhal tahrip eder. Mesela diyelim ki böbrek nakli oldu. Bir hastanın vericinin böbreği alınıp hastaya nakledildi. Mutlaka onu baskılamak gerekiyor ki bir şeylik olmasın, problem ortaya çıkmasın, sorun çıkmasın. Bu işte hücrelerin üzerindeki o antijen denen protein yapılardan kaynaklanıyor. Şimdi kompleman, mesela bakteri geldiğinde bu antijenik yapının özelliğini bilerek onun bağışıklık sistemi hücreleri tarafından yutulmasını sağlıyor. Ama onu daha ilgi çekici hale getiriyor. Yani kompleman bağlandığı zaman üzerine o yutmaya hazır hale getiriyor bağışıklık sistemi hücreleri tarafından ve onu yutarak tahrip ediyor. Bu bir tane fonksiyonu. Ayrıca o kompleman, ilgili kompleman mesela bağışıklık sistemi hücreleri var. Makrofaj deniyor bunlara ve nötrofil denen hücreler var. Makrofaj ve nötrofil hücreleri. Bağışıklık sistemin hücreleri bunlar. Kompleman olduğu zaman onlar derhal olay yerine hareketleniyorlar. Onların davet edilmesini sağlıyor. Adeta davetiye çıkarıyor onu. Kemotaksis denen bir işlem gerçekleşiyor. Onlar olay yerine kolayca yaklaşıyorlar. Bakın hem iştahını arttırıcı, onların kolayca yutmasını sağlayan bir sisteme olarak işe yaradı. Aynı zamanda onları olay yerine getirdi. Aynı zamanda bu yabancı hücrenin, altı hocam da anlattı, bağlandığı zaman onların patlamasını, parçalanmasını sağlıyor. Bunu da lizis deniyor. Aynı zamanda antijenli moleküller, şeyler var, hücreler var. Mesela bakteriler var. Bakterilerin bir araya gruplaşmasını sağlıyorlar. Ki böylece bağışıklık sistemi hücreleri onları toplu halde yok edebilsin diye. Onları birbirine de bağlıyorlar, böyle grup haline getiriyorlar. Gruplaşma, kümeleşme oluyor. Ve bu şekilde bağışıklık sistemi onları daha kolayca tahrip edebiliyor. Ayrı ayrı olmaktansa toplu halde olduğu zaman toplu hücum ediyorlar, toplu halde yok ediyorlar. Yani bu sistemler akıl almaz derecede kompleks sistemler. Hayalin kavrama sırlarının ötesinde. Hiçbir eksiklik var mı? Her an işliyor vücudumuzda. Ama en ufak bir dengesizliği olduğunda bir rahatsızlık meydana getiriyor. Mesela kompleman sisteminin lüzumsuz yere aktive olması, kontrol dışına çıkması bir sürü hastalık meydana getiriyor. O zaman insanın bağışıklık sistemi kendi vücuduna da zarar verebiliyor. Mesela bende oldu. Ben kemik iliği nakli geçirdiğimde birdenbire bütün eklemlerim şişti. Doktorlar gelip gitmeye başladı. Kimse teşhis koyamıyor. Sonra kortizon alınca ben düzeldi bayağı, böyle yani ne dirseklerimi kıvırabiliyordum. El bileklerim şişti. Omuzlarım, dizlerim, ayak bileklerim tamamen şişti. Böyle kas katı oldum. Hiçbir eklemimi kıvıramıyorum. Allah Allah. Kompleman sistemi aktive oldu. Kemikli nakli olduğum sırada hastanede. İşte kortizon tedavisiyle baskı altına alındı. Sonra da birdenbire Allah'ın dilemesiyle geçti.
Maşallah.
Ama geldiler, gittiler, bakıyorlar. Allah Allah diyorlar. İlk defa gördük böyle bir şey. Böyle. Allah Allah. Elhamdülillah. Allah nasip etti. Güzellik yani. Allah'tan tabii imtihan olarak vardı. İnşallah. Böyle bu adımlarla yürüyebiliyordum ancak. Allah'ın izniyle namazımı da kılıyordum evvelallah. Hiç bırakmadım namazımı. Maşallah. Böyle zar zor biraz eğiyordum, büküyordum. O şekilde namazımı da kılıyordum. Maşallah. Yani hiç aksatmadım namazlarımı da. Ama birdenbire de geçti başladığı gibi. Ama Allah dilerse bu insan yani o kadar çok ucuca gelmiş faktörler var ki milyarlarcası insanda. Kalbi de tekler, kalp yetmezliği olur, işte durur, komplemanı aktive olur, romatizması olur, beyninde damar patlar. Şu yani olabilecek şeylerin sayısının böyle sınırı yok. Ama Allah koruyor. İnsan yani bunların farkında olup şükretmesi gerekiyor. Çünkü insan hani mesela eklemlerimiz çok rahat çalışıyor. Hissetmiyoruz ama en ufak bir rahatsızlık olduğunda hemen hissettiriyor kendini. O zaman ne büyük nimet olduğunu anlıyor insan. Yürüyememeye başlıyor, eli ayağı titremeye başlıyor, işte eklemlerinde bir katılık meydana geliyor. Yani gözünde bir şey oluyor, gözü görmemeye başlıyor değil mi? O çok büyük nimet, sürekli olarak şükredilmesi gerekiyor inşallah.
İnşallah.
Şimdi...
Vaktimiz var mı?
Evet, güzel bir filmimiz var. Çok ilginç aslında. Çift yarık deneyi diye bir deney var. Bu sık sık konuşulan bir şeydir. Maddenin hakikatiyle ilgili vaktimiz...
Vaktimiz var mı onu göstermeye yoksa?
İkinci yarı gösterelim tamam ikinci yarı.
Tamam.
İkinci yarıda gösteririz inşallah. Çift yarık deneyi hakikaten maddenin hakikatiyle ilgili. Böyle madde insanın zannettiği gibi dışarıda mutlak var olan bir şekil değil inşallah.
Evet.
Allah bunu bilimsel olarak da çok çeşitli deneylerle de gösteriyor inşallah. Bunu da ikinci yarıda.
İnşallah kısa bir öğren sonra devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canlılardaki yaratılış şeylerinden devam etmek istiyorum inşallah hocam.
İnşallah.
Kuşlar neden çoğunlukla gece geçiyor derler? Bundan bahsetmek istiyorum inşallah. Kuşların çoğu gündüz yaşarlar fakat seyahatler için geceyi tercih ederler. Kıyı kuşları, sinekçiler, sarı asma kuşları, çoğu serçe türleri, çalı bülbülleri, ardıç kuşları gibi küçük kuşlar klasik gece göçmenleridir. Gece gökyüzünde büyük bir hareketlilik yaşanır ve dolunayda teleskopla yapılan gözlemlerde kuş yollarında saatte 9000 kuşun geçtiği tahmin edilebilmektedir. Bu gece göçleri güneşin batmasından bir saat sonra başlar ve gece yarısından biraz önce en yüksek seviyeye ulaşır ve gün ağarana kadar yavaş yavaş azalır. Gece göçü kuşlara birçok avantaj sağlar. Bunlardan en önemlisi düşmanlardan bu yola kaçabilmeleridir. Gece göç eden kuşların büyük bir bölümü küçük ve uçma kabiliyeti zayıf olan kuşlardır. Bu yüzden gece karanlığında uçmak bu kuşlar için daha güvenlidir. Fakat gece göçleri sadece bu sebeple açıklanamaz. Çünkü güçlü uçucu olan ve okyanusta hiç durmadan 3200 kilometrelik bir mesafeye uçabilen bazı sahil kuşları da gece göç ederler. Kuşların gece yolculuğunu seçmelerinin sebeplerinden biri de beslenme zamanlarıdır. Genelde gündüz beslenen kuşlarda sinirim çok hızlıdır. Ve bu nedenle kuşların gündüz beslenirken kısa aralıklarla besin almaları ve göçten önce bu besinleri vücutlarında yağ şeklinde depolamaları gerekir. Küçük kuşlar gündüz uzun uçuşlar yaparlarsa ulaşacakları yere gece bitkin bir halde ulaşırlar. Gece beslenemeyecekleri için ertesi sabah beklemek zorunda kalırlar. Ve bu durumda çoğu zaman düşük ısı ve enerji elde edememekten dolayı birçoğu yaşamını sürdüremeyecektir. Bu yüzden bu canlılar geceleyin seyahat ederek çok programlı hareket etmiş olurlar. Gündüzü beslenerek ve göç için yağ depolayarak geçiren kuşlar gece göç ederler. Güneşin doğuşuyla beraber mola verirler ve bu döngü bu şekilde devam eder. Gece göçünün tahmin edilen bir avantajı da çevrenin ısısının düşük olmasıdır. Gün boyunca kanatlarını durmaksızın çırpan kuşlar için güneş ışıkları aşırı ısınma riski oluşturur. Gece yolculuğu da bu tehlikeyi önlemiş olur. Ayrıca harcadıkları enerji de belli bir ısı üretir ve kuşlar bu ısıyı hızlı soluyarak ağız ve boğazlarındaki suyu buharlaştırarak ve derilerin üstündeki nemin buharlaşmasıyla yani bir çeşit terlemeyle düşürürler. Kuşların mola vermeden uçabilecekleri mesafeye yağ depolamalarından başka vücudun su kaybı da belirler. Bu yüzden gece yapılan göçlerde havanın serinliğinden faydalanıp daha az su kaybederek vücut ısılarını düşürürler. Su kayıplarının minimuma inmesi için uçulan mesafeyi de arttırır. Kuşlar bu nedenle gece göçlerini tercih ederler. Elbette vücut yapıları buna uygun olarak yaratılmış olan türler dışında gündüz uçmaya elverişli yaratılmış kuşlar da vardır. Ördekler, turnalar, martılar, pelikanlar, atmacalar ve kırlangıç gibi kuşlar da gündüz göç ederler. Süzülerek uçma yöntemini kullanan leylekler ve akbabalar ise sadece gündüz uçabilirler. Çünkü uçuş şekilleri ısı yayılması ya da dağ ve tepelere çarpan rüzgarların onları sürüklemesine bağlıdır. Sonuç olarak kuşlar kendi vücut yapıları ve yaşam şekilleri nasıl bir göç şekline izin veriyorsa o düzende göç ederler. Bu canlıları Allah yaratmış ve gerekli yeteneklerle donatmıştır. Yaptıkları tüm işler de Allah'ın varlığının ve kudretinin birer ayeti yani delildir. Bu nedenle her yaptıkları iş Allah'a tesbih etmek, yüceltmek anlamına gelmektedir. Allah bir Kur'an ayetine şöyle buyurmaktadır. Şeytan an Allah'a sığınırım. Görmedin mi ki göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kuşlar gerçekten Allah'ı tesbih etmektedir. Her biri kendi duasını ve tesbihini şüphesiz bilmiştir. Allah onların işlediklerini bilenlerdir.
Maşallah.
İnşallah.
Bilendir, evet.
Yani canlılarda da çok üstün bir aklın tecellisi, yani Allah'ın sonsuz aklının tecellisi görülüyor. Davranış olarak yani gözüküyor. İşte kimi öyle yapıyor, bakıyorsun çok özel bir anlamı var. Kimi böyle yapıyor. Sadece yani genetik özelliklerinden kaynaklanan bir durum değil, davranışsal özellikleri de var. Ve hesap yapıyorlar mesela böyle. İşte arının dansı, peteği yapması. Öbürü mesela örümcek, kementle avlanıyor. Yani nereden biri kement avlanıyor kardeşim? Yani kement yapıyor kendine ve onun da avlanıyor. Bu değil mi? İnsan hani kementi insan yaptı şaşırmıyorsun. Tamam işte... Kovboylar kement kullanıyorlar falan canlıları yakalamak için hayvanları. Fakat örümcek yapıyor bunu. Çok şaşırtıcı. Özel bir yapışkan kullanıyor böyle. Onu havada çeviriyor. Onunla avlanıyor. Bakın bununla ilgili bir film göstereyim. Çok ilginç yani böyle. Hep üstün akıl gösteren canlılarla karşılaşıyoruz. Tabii Allah'ın ilhamıyla olduğu çok açık. Yoksa nereden bilecek yani? Tamam ipeyi üretiyor, o hani vücudunda genetik olarak var, o da muhteşem bir şey. Fakat onun kullanımında da bir davranış özelliği gösteriyor. Bu da Allah'ın ilhamı olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor bize. Bakın şimdi bir örümcek nasıl avlandığını göreceğiz. Önce bir tane bir yatay bir ağ yapıyor. İpeyi de çok sağlam tabii, onun ağırlığını taşıyacak gibi. Bakın nasıl ürettiğini gösteriyor. Son derece hızlı bir şekilde vücudundan sıvı olan proteinler dışarı çıkınca katılaştığı için özel olarak ipeğini üretiyor. Ama üzerinde bir yapışkan var, onu da üretiyor bakın. Topuz gibi. Şimdi bununla nasıl avlanacak? Gidiyor üzerinde. Alıyor onu, çevirmeye başlıyor. Bunu avlanacak, kement gibi kullanarak. Bak bekliyor.
A moth. She whirls her bolas.
Bir güve.
Misses.
Önce tutturamadı.
She has ways of enticing the moth back. She can produce a pheromone, a chemical.
Burada çok önemli bir yaratılış mucizesi daha var. Bir koku molekülü salgılıyor. O koku molekülü o güveyi ona çekiyor. Yani bu değil mi? Kaç aşamalı yaratılış olduğunu kanıtlıyor. Allah özel bir sistemle yaratmış. Bir kere kement yapacak, o yapışkanı üretiyor, o ipeyi üretiyor. Ama aynı zamanda o güveyi yakalamak için Allah onu, o güvenin hoşlanacağı bir koku molekülü var. Feromen deniyor buna. Onu salgılıyor ki o güve de aldanıp dişisi zannedip ona geliyor. Dayanamıyor güve. O kokuyu duyunca mecburen geliyor o da. Nitekim geri geliyor bakın. Hop yakaladı. Çevirerek tam isabet. Özel yapışkan olduğu için de ondan kurtaramıyor. Ondan sonra da onu paketleme işlemi. Bu sefer özel paketleyici bir ipekle.
But she's not finished yet.
Bu şekilde avlanıyor.
Maşallah.
Çok üstün bir aklın tecellisi maşallah.
Yani
hayvan miligramlık sinir hücreleri bunu bilemez.
Çok yani Cansu hocam bir havadan bir kuş örneği verdi. Sen karadan bir canlı örneği verdin. Bir de denizden verelim. Hepsinde çok mükemmel özellikler var. Mesela deniz anası her zaman denizde gördüğümüz canlılardan bir tanesidir. Yani çok olağanüstü bir yapısı var. Dikkat ederseniz şeffaftır. Böyle her yeri görünür yani. Onların bir de büyükleri var, büyük denizlerde de. Bazıları hatta fizalya deniyor onlara. Çok büyük. Hatta bir süre önce onların tek bir canlı mı yoksa bir koloni mi olduğunu anlamaya çalışıyordu bilim dünyası. Yani o kadar muazzam özellikleri var ki. Bakın, bilinmeyen bir özelliklerinden bahsedelim deniz analarının. Ki bir kısmı zehirlidir. Onların zaten savunma mekanizması o zehirleri. Zehirsiz olanların da değişik savunma mekanizmaları var. Deniz analarının pek çok türü canlılar için tehlikelidir. Saydam bir yapıları olan bu canlıların vücutlarının alt kısımlarından uzanan dokungaçları var. Dokungaçları, bu bazı türlerde zehirli bir sıvı var. Bazı türlerinde deniz analarının. Deniz analarları avlarını bu zehiri fışkırtarak yakalar. Düşmanlarını da bu zehirle öldürürler. Zehirli olmayan deniz anaları türleri ise elbette ki savunmasız değildir. Bunlardan kimileri kendilerini korumak için ışık saçma özelliklerini kullanırlar. Bu da olağanüstü bir sistem. Çok muazzam görsel güzellikte olan bir şey. Evet. Ve yani onu üretilmesi, vücutta öyle bir görüntünün olması başlı başına bir yaratılış mucizesi. Düşmanları olan deniz kaplumbağalarından, deniz kuşlarından, balıklar ve balinalardan kurtulmak için planlı ve metotlu bir şekilde hareket ederler deniz anaları. Düşmanlarından kaçarken bütün vücutlarında ışık yanar. Ancak düşman tam onları ısırmaya kalktığında çan görünümlü kısımlarındaki ışığı kapatırlar. Ve ışığı yanık kalan dokungaçlarını gövdelerinden ayırırlar. Yani muazzam bir sistem, bakın. Böylece düşmanın dikkati dokungaçlara çekilmiş olur. Deniz anaları da bu durumdan faydalanarak hemen oradan uzaklaşırlar. Çok olağanüstü bir sistem, evet. Yani hem kendi yaşamını sürdürebiliyor onu bırakarak, hem de onun ilgisini çekebilecek bir mahiyette bırakıyor. Kendi ışığını kapatıyor. Olağanüstü bir sistem. Başka bir tür olan fizalyalar ise dev deniz analarıdır. Fizalyaların deniz yüzeyinden 20 santim kadar yukarıya yükselen masmavi yelkenimsi bir organları vardır. Onları yüzdüren ve ilerleten bu organdır. Helezon biçimli dokungaçlarında felç yapıcı toksinler içeren kapsüller bulunur. Maşallah, Allah tüm canlıları çeşit çeşit yaratarak kendi üstün aklını ve benzeri olmayan ilmini bu canlılarda tecelli ettirmektedir. Deniz anaları sadece tek bir örnek. Maşallah. Evet. Zehir var ama kendine zararı yok. Bir başka canlıya rahat rahat avlanabiliyor, ondan korunabiliyor. Zehri olmayanlar da dokungaçlarını dışarıda bırakıp ışıklarını yakıyor. Yani sisteme bakın yani, muazzam. Denizin altında karanlıkta adamın vücudunda elektrik üretiliyor bir anda. Bu nasıl yapsın? Elektrik santrali mi var? Yani onu nasıl üretecek elektriği de? Hem görsel bir şölen gibi her tarafında ve simetrik yapılarda, yani böyle göze de hoş geliyor aynı zamanda. Ve dokungaçını bırakabiliyor aynı. O da muazzam bir sistem. Kimisini açık bırakabiliyor ışın, kimisini kapatabiliyor. Yani bu akıllı mı ki, bu jöle bir şeklinde bir canlı yani, bu kimya laboratuvarı mı var içinde, elektrik üretim santrali mi var? Hangi birini yapacak yani? Allah'ın sonsuz kudretinin tecellileri maşallah hepsi.
Evet. Yani her biri yaratılış mucizesi. Soğuk ışık üretmeleri. Davranışları kuşlar nereden bilir? Gece mi uçacak, gündüz mü uçacak? Ama ona göre bir sistemle yaratılmış. O onun için çok avantajlı oluyor. Oradan işte enerji tasarrufu oluyor. Isınması engellenmiş oluyor.
Kendilerini koruyabiliyorlar.
Kendilerini koruyabiliyorlar. Değil mi? Yani bunlar hepsi düşünen insanlar için birer yaratılış mucizesi. Çok net delil yani, inşallah. Hocamızın da Düşünen İnsanlar diye kitabı var. Çok tavsiye ederiz inşallah. Ki çok sayıda kitabı var. Yani iman hakikatleri son derece önemli. Bilimsel deliller. Bir tek şey yetiyor. Mesela işte bir canlı bir feromen salgılıyor. Bir koku molekülü salgılıyor. Diğer canlının beğendiği bir koku molekülü. Onu kendine çekiyor ve onu avlıyor. Şimdi burada hep birlikte düşünelim yani. Bir canlının, başka bir canlı, bir canlı, bir başka canlının neden hoşlandığını nereden bilsin? Ve onun hoşlandığı o molekülü kendi vücudunda nasıl üretsin? mükemmel bir şekilde. Ayrıca o avlanacak o sistemleri nasıl geliştirsin? Yani kement atıyor, işte öbürü başka bir şey yapıyor. Değil mi? Kapı tuzaklı örümcek var. Kapı yapıyor böyle. Kerata. Bunun filmini de bulur gösteririz inşallah. Beklemeye başlıyor. Biri yaklaştığı anda böyle algılayıcı sistemleri var zaten. Kapıyı açıp kapı içeri kapatıyor. Kapı tekrar kapanıyor. Yani böyle çok aşamalı akıl gösteriyorlar canlılar. Küçücük canlılar, böcekler. Sineğin uçma tekniği laboratuvarlarda taklit edilmeye çalışılıyor. Yapılamıyor. Mümkün değil. Yani uçabilen en ufak robot 15 santimden ufak olmuyor. Onu da uçuramıyorlar zaten 15 santim. 5-6 tane motor koyuyorlar. O sineğin yaptığı hareketi yapabilmesi için saniyede mesela 5 saniyede bir kere yapabiliyor. Max Planck Enstitüsü'nde yaptılar robot sinek. 5 saniyede bir kere sineğin yaptığı kanat hareketini yapıyor. Sinek aynı hareketi saniyede 1000 kere yapabiliyor. Ve mükemmel uçuyor. Yani herkes biliyor sinek havada çok seri hareketler yapabiliyor, manevralar. Tavana konuyor mesela. Ters dönüp tavana konabiliyor. Öyle bir ayarlıyor ki kanat vurularını, sayılarını ve şeklini. Tavana konabiliyor, duvara konabiliyor. Ya elinizi elinizi götürün mesela, hemen çok ani bir hareketle uzaklaşabiliyor evinizi götürdüğünüz takdirde. Robot, dünyanın en mükemmel enstitülerinde, laboratuvarlarında robot yapıyorlar. Aynı hareketi 5 saniyede bir kere yapabiliyor. Tabii uçamıyor da yani. Ve 6 tane mi ne motor koymuşlar üzerine. 6 tane motor koyuyorlar üzerine. Bu hareketi yapabilsin diye. O kadar kompleks bir hareket ki. Ve saniyede onu 1000 kere yapıyor. Bu bir saniye 1000 kere yapıyor bu hareketi.
Maşallah.
Yani insanın düşünmesi lazım tabii yani böyle. O zaten işte Darwinizmi ve materyalizmi yerle bir ediyor. İnsanlara anlattıkça inşallah. Belini kırdı hocamız yani. Beynini patlattı bilimsel olarak Darwinizm felsefesinin. Çünkü bilimsel delillerle çıktı. Yani bazı insanlar diyorlar ya, kardeşim senin deden maymun, benimki değil. İşte senin deden maymunsa benimki değil. O zaman demek ki evrim yok falan, böyle olmaz bağırıp çağırarak, demişti hocamız. Net delil getirilmesi gerekiyor. Proteinlerin neden imkansız olduğunu, oluşması imkansız olduğunu anlatacaksın. İspatlayacaksın. Hiç karşı koyamıyorlar zaten. Fosilleri çıkartacaksın. Ve tek tek getirdiği her şeyi de çürüterek. İşte Australopithecus bilmem ne sus diyorlar. Neden onun maymun olduğunu anlatıyorsun delilleriyle. Sesini çıkaramıyor adam, zaten yapacak bir şeyi yok. Buradan başka bir yerden tutturmaya çalışıyor. Onu da kapattın mı zaten, ama bir yerde bırakıyor artık. Zaten gidiyor ondan sonra en yakın arkadaşı Ali Demirsoy'a. Ya kardeşim Ali diyor, sen hakikaten bu Darwinizme inanıyor musun diyor. Bu noktaya geldiler. Dawkins yok, uzaylılara yardıma çağırıyor falan. İnşallah.
Evet, maşallah. Sayın hocamızdan Allah razı olsun. Yani dünyada iki evrim teorisi belasını dünyanın üzerinden kaldırıyor. Gerçekten yani milyonlarca insanın karanlıktan aydınlığa geçmesine vesile oluyor. Bu çok önemli bir şey. Yani insanlar gerçekten dünyada yani her şeyin tesadüfen, kendisinin dünyada tesadüfen olduğunu varsayıp yani dünyada niye var olduğunun gayesini unutmuş vaziyettelerdi. Yani benliğini kaybetmiş, gaflet diyor Kur'an tabiriyle. Yani gördüğünü muhakeme edemez. Etrafındakilerin ne anlama geldiğini anlayamaz. Kendini tanıyamaz. Hiçbir şeyi doğru muhakeme edemez hali. Yani gördüğünün, mesela şu gördüğü güzel çiçeği, yaratıldığını, kendisinin dünyada yaratıldığını, bir amaca yönelik olduğunu gayet aslında çok rahat anlaşılabilecek. Vicdanın, aklen, delillerle bir şeyi anlayamaz halde olmak. Yani dünyanın %99'u, 1999'u diyor hatta Muhammed Raşit Erol Hazretleri, Allah'tan yüzlerini çevirmişler. Yani artık Darwinizmin etkisi altına girmişler. Ve böylece yani o yolun sonu cennet olabilir mi? Yani Allah'ı tanımadan, Allah'ı bilmeden, Allah'ı sevmeden, Allah'tan korkmadan, onun istediği gibi güzel ahlak göstermeden sonsuz güzel bir yaşam olabilir mi? Olamaz. İnsanların o zaman dünya üstündeki çoğunluğunun ne durumda olduğunu buradan görüyoruz. Bakın yani o yüzden evrim teorisinin bilimsel olarak çökertilmesi ve dünyada bunun 30 yıldır ısrarlı bir şekilde bütün detaylı delillerle bütün dünyayı anlatacak gibi bir şekilde ve başarı Allah'ın verdiği bir şekilde bunun devam etmesi sayın hocamızın çok büyük hizmet. Yani engellemeye çalışmalarına rağmen zahiren birçok şeyle materyalistler, ateistler de boş durmuyorlar tabii. başka yöntemlerle onların şeyi engellemeye çalışmalarına rağmen hocamızı bundan vazgeçirememişler. Bugün hocamız röportajda da bahsettik kendisiyle ilgili. Maşallah gerçekten çok önemli, takdir edilmesi gereken bir şey. Bir kişinin imanına vesile olmak çok büyük bir olaydır yani Allah'ın izniyle. Bütün dünya gibidir diyor Cenab-ı Allah. Ve milyonlarca insanın belki imanına vesile oldu hocamız. Çok büyük bir hizmet yani, Allah razı olsun. O yüzden takdirinin de iyi yapılması lazım. Ve birçok analiz de yaptı hocamız bugün, çok güzeldi. Yani Türkiye'deki sosyal ortama kadar, siyasi iktidara kadar onun yansıması, dış politika ve sair birçok şeyin temelinin yapılmış olması, yani felsefi temelinin, inanç temelinin Türkiye'de Allah'ın izniyle, Allah'ın kendisini vesile ederek ve hizmetlerini vesile ederek oluşmasının öneminden de bahsetti. Çünkü onun üzerine bina ediliyor. Yani o felsefe, o inanç, insanlardaki o manevi yapı olmadan onun üzerine ne siyaset, ne dış politika, ne sosyal ne politikalar, ne üretim şeyleri, bunların hiçbirini bina edemezsiniz. Onun kurulması çok önemli, o temelin atılması çok önemli. Ve 30 yıllık bir temel atmak da az bir emek ve şey değil, büyük bir birikim Allah'ın izniyle. Mesela şimdi bakın, 500 tane internet sitesi hocamızın, 300 tane eser, 70 dile çevrilmiş durumda. Dünyada en az geçen sene 150 milyon kişi okumuştu bilgisayarlarından. Ve ayrıca etkisi bambaşka, Yaratılış Atlası'nı doktor hocam her zaman gösterir. Avrupa Konseyi'nde konuşuyorlar hocamızın kitabını. Değil mi? Yani dünyadaki etkisi öyle. Vatikan'a gidiyorsun, Vatikan'ın merkezinde darma duman ediyorsun Fikren mesela, evrimcileri. Yani dünyanın merkezi olan bir konu ve çok da etki yaratıyor Allah maşallah hocamızın evet. vesilesiyle inşallah.
Ya bunun deşifre edilmesi çok önemliydi ve hakikaten çok net bir şekilde hocamız yaptı. Mesela şaşırıyorlar, işte Avrupa Konseyi'nden bahsetti Altı hocam. Orada diyor ki Harun Yahya diyor bu kitabında titreyerek konuşuyor böyle, kadın el ayağı boşanmış. Kaldırıp kaldırıyor böyle, aradan bir de ittiriyor falan böyle kitabı, ikinci bir kişi yardım ediyor. Harun Yahya diyor burada diyor Darwinizmi, komünizmi, faşizme bağladı diyor. Ve tek bir kelime aksini söyleyemiyorlar. Çünkü net bilimsel delil. Hakikaten bunu deşifre etti hocamız yani dünya çapında Adnan Bey. Dünya çapında net delillerle ortaya koydu. Ve insanlar bunu bilmiyordu. Mesela komünistler söylüyor. Hakikaten komünistlerin sitesine girdiğinizde Marksistlerin söylüyor. Mesela alıntılarını koymuş. Marksizmin neden Darwinizme dayandığını anlatıyor. Bu diyor doğanın diyalektiği diyor. Karl Marx söylüyor bunu zaten. Bizim diyor görüşümüzün doğa tarihi temelini diyor Charles Darwin'in kitabı oluşturmaktadır diyor. Bu kitap diyor bizim görüşümüzün doğa tarihi temelini oluşturmaktadır diyor. Bu şu anlama geliyor. Yani onların savunduğu diyalektik materyalizm var. Materyalizm yani maddi zıtlıklar içinde gelişir. Diyalektik çatışması. Çatışmanın ilerleme meydana getirmesi. Şöyle diyorlardı işte bir tez var, ona karşı antitez var, sentez var. Fikirler de çatışarak ilerler. Tarih çatışmayla ilerlemiştir böyle. O şekilde gelişir. İnsanlar da çatışarak ilerler, toplumlar. Ve sınıflar arası bir çatışma öngörmüşlerdi. Ama buna bir bilimsel dayanak arıyordu. Onun için Darwin'in kitabını yazar yazmaz hemen üstüne atlıyorlar. Hah diyor, işte diyor aradığımız kitap bu diyor. Engels'e mektup yazıyor. Bizim görüşümüzün doğa tarihi temelini oluşturuyor diyor. Şu anlama geliyor. Darwin'de doğada bir çatışma var fikrini ortaya koymuştu. Güçlü olan zayıf olanı ezer. Çatışma da ilerlemenin temelidir. Bakın diyor bu diyor bilimsel dayanağı diyor bizim Marksizm görüşünün. Çünkü diyor doğanın diyalektiği bir bilimsel gerçektir diyor. Bu da toplumların, sınıfların diyalektiği, diyalektik materyalizm diyor. Demek ki diyor bilimsel bir şeydir diyor. Ve ama hocamızın çok önemli bir şey daha söyledi. Yani daha önce de söylemişti, bugün de tekrarladı. Bunlar yani sosyalistler ve Marksistler, Karl Marx, Tevrat okuyan bir aileden geliyor. Musevi bir aileden geliyor. İlk zamanlar o da zaten o şeyle büyüdüğü için. Sosyal adaleti, Mehdiyet var Tevrat'ın içerisinde. Yani Kral Mesih ve Mehdi aynı kişi, hocamız açıkladı bunu. Mehdiyet var, Mehdiyet'in getirdiği sosyal adalet var dünya çapında. Adaleti getirecek inşallah. Bu Tevrat'ta var. Bunu görüyor. Bunu ama dinsizliği, zorbalığı, kan dökmeyi çatışmaya ekliyor. Yani sosyal adalet tabii ki doğru bir şey. Çok güzel bir şey. Fakat o güzelliğe muazzam böyle kan dökme, zorbalık, çatışma, sapkın mantıklar ekliyor.
Silahlı devrim, sonra şey olunca işte sınıflar arasında çatışmayı silahlı önleme. Yani kanla.
Evet.
Dolayısıyla Deccal'in kendi karakteri girmiş oluyor o sistemin içine ister istemez. Yani çünkü kan akıtmak olduğu için kendi karakteri şeytandan kaynaklanıp dediğin gibi karıştırmış oluyor hocam.
Evet. İzah et. Tamamen din dışı olarak ortaya çıkıyor. Bakın diyor ki Karl Marx'ın kendi sözü bu. Din halkın afyonudur diyor, haşa. Niye öyle bir şey olsun? Din mutluluk, ferahlık getirir. Yani Allah insanı din fıtratı üzerine göre yaratmıştır. Dinde, bakın Allah dinde zorlama yoktur diyor. Dinde merhamet var, sevgi var, şefkat var, koruyup kollama var. Kadına saygı var, çocuğu yetimi koruyup kollama var. Yani dinde bunlar var. Din muhteşem bir güzellik yani. Her şey Allah'ın varlığıyla güzel zaten. Devam ediyor. Halkın aldatıcı mutluluğu olarak dinin ortadan kaldırılması halkın gerçek mutluluğunun beyan ettiği taleptir diyor. Yine bakın Lenin aynı şekilde diyor ki bir Marksist materyalist olmalıdır, yani din düşmanı. İşte bunun sonucunda 150 milyondan fazla insan katledildi. Lenin Marx'ın fikirlerini pratiğe döken kişi alenen terörü savunuyor. Yani biz diyor bombalayalım diyor, polisleri öldürelim diyor, askerleri öldürelim, bankaları bombalayalım, devletin mallarına el koyalım diyor. Bu şekilde toplum ilerler diyor, çatışarak ilerler diyor. Hatta terörizmi savunmayanları hayretle karşılıyor. Ya nasıl diyor bunlar diyor, ne biçim Marksist bunlar diyor. Terörü savunmuyorlar diyor, kan dökmeyi savunmuyorlar diyor. Ne oldu sonucunda? Stalin döneminde 20 milyon insanı kesiyor Stalin, öldürüyor, katlediyor. Kimi kıtlıktan, açlıktan ölüyor, neler yapıyor böyle. O bir tane sözde Darwinist biyoloğu var, Lysenko diye, onların baş bilim adamı. Herif çıkıyor diyor ki, buğdayı diyor soğuk yerde ekerek diyor, biz diyor buğdayı evrimleştireceğiz diyor, evrim meydana getireceğiz diyor. 8 milyon hektar araziye Sibirya'da buğday ekiyorlar. Deliliğe bakın. Ve bu buğday üretiminin önemli bir kısmı Sovyet Rusya'nın, Stalin dönemini, milyonlarca insan açlıktan ölüyor. Aynı deliliği Mao bu sefer onlardan görüyor, şeyde yaptırıyor, Çin'de yaptırıyor. O da aynı yöntemle buğdayı evrimleştireceğiz diye soğuk şeylere edip onun döneminde de 60 milyon insanı katlediyor. İşte komünizm bu. Ne diyordu? Din halkın haşa afyonudur. Bir Marksist materyalist olmalıdır. Yani din düşmanı. Sonucunda 150 milyon resmi rakamlar, yani onun çok daha üzerinde aslında rakamlar. İnsan yok edildi dünya çapında bütün komünist rejimlerde. PKK ne yapıyor? Aynı şeyi yapıyor. Değil mi? Böylece başı diyor ki ben diyor bu dönemin Lenin'iyim diyor, 21. yüzyılın. Binlerce insanımızı şehit etti, katletti. Ve devam ediyor. Yani özetle, yani hocamızın söylediği çok önemli nokta, hakikaten Darwinizm bütün sapkın felsefelerin temeli. Faşizm de buna dayanıyor. Çünkü faşizmin ırkçılığı, ırklar arası mücadele kavramını o da Darwin'den alıyor. Çünkü Darwin ırkçı zaten. Daha çok evrimleşmiş maymun vardır diyor. Beyaz Avrupalı diyor. Daha az evrimleşmiş maymunlar var diyor. Hepsi maymun diyor bunların diyor. O onu elimine edecektir diyor. Hemen arkasında işte sömürgecilik başlıyor. Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Hemen akabinde bu fikirlerin pratiği uygulanmış hali. Sonra İkinci Dünya Savaşı ve sonra 20. yüzyıldaki kan dökmeler gerçekleşiyor. Dolayısıyla derhal bunun ortadan kaldırılması fikren çok önemliydi. Nitekim bunu çekince bütün hepsi sistemleri çöküyor. Yani PKK'nın fikren çökmesi çok elzem. Yani ancak öyle çökertilebilir. O yapılıyor, o yapıyor, onu yapıyor hocamız maşallah. İddia edilen Ergenekon terör örgütü bütün gücünü kaybetti. İşte Darwinizmin beli kırıldığı için oldu bu. Fikren yok edildiği için. Komünizm aynı şekilde, faşizm, anarşi ve terör aynı şekilde inşallah.
Evet, maşallah. Şimdi güzel aydınlık bir çağ Allah'ın izniyle geçiş söz konusu. Zaten dünyanın fazla vakti yok. Yani kıyamet yakın. Yani fiziki şeyleri de Allah yarattı. Kahverengi cüce, değil mi, taş atan yıldız getirdi, dünyanın yanında duruyor. Ondan sonra 1980'den itibaren dünyanın etrafını da göktaşlarıyla doldurdu. Hiç taş yokken yarım milyonun üstünde taş var şu anda.
Evet.
Yani bir tanesi dünyanın yörüngesinden çıkmasına yetebilir. Yani bir büyük bir taşın. Allah kıyametin fiziki şartlarını da oluşturdu. Her zaman bakın depremler de artıyor. Depremler, seller, doğal afetler de artıyor. Onlar da Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti. Allah'ın izniyle. Ve dünyada Allah'ı inkar eden felsefelerin yok olması, yok edilmesi de Mehdiyet'in ilk safhası. Çok önemli. Onu hiç kimse yapamaz dünya üzerinde. Nitekim yapamamış Allah'ın izniyle. Yani Mehdiyet'in döneminde yaşadığımız bütün olayların Mehdiyet'in zıl ve gölgesinde geliştiği, bugün Sayın Hocamız da bahsetti bundan, Mehdiyet'in zıl ve gölgesinden dedi şu anda bugünkü işte siyasi başarı, bu siyasi başarının arkasında Mehdiyet'in zıl ve gölgesi vardır dedi ve felsefi yönden altyapının oluşmasıyla demin bahsettiğimiz konuyu hocamız izah etti. Hakikaten öyle, dış politikada da aynı şekilde. Türk-İslam Birliği yönündeki adımlarda da vizelerin kalkması ilk hocamızın bahsettiği bir konuydu 4 sene evvel. Şimdi 60 ülkeden fazla vizeler kalkmış durumda. Maşallah. Bu bir mucize. Bu hakikaten Mehdiyet ve Mehdiyet'in gölgesinde ilerlediği olayların çok açık delillerinden bir tanesi. Allah'ın izniyle. Ve onun içinde yaşamaya devam ediyoruz. İslam ülkelerindeki şu andaki bu ayaklanmalar da yine Peygamber Efendimiz'in bildirdiği Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti. Onları da sıcak sıcak yaşıyoruz. Hemen kapımızda Suriye'de bakın 3000 kişi geldi Suriye'den Türkiye'ye. Libya'da devam eden olayları görüyoruz. Bütün İslam dünyası bu şekilde, olağanüstü bir durum. Ama Peygamberimizin bildirdiği bir durum. Yani olağanüstülüğü oradan geliyor. Yani mucize gördüğümüz için maşallah. Bildirilmiş şeylerin hepsini teker teker yaşıyoruz. O yüzden altın çağının kapısındayız, başındayız. Hazreti Mehdi dünyada, Hazreti İsa dünyada Allah'ın izniyle. Olaylar da onların merkeziyetinde ilerliyor. Yani dünyadaki Allah'ın elçileri her şeyin merkezidir ve olaylar da onlara göre ilerler. Kur'an'da bütün peygamberlerin anlatılan etrafında olaylar bu şekilde olduğu anlatılmış. Bütün müceddidlerin de aynı şekilde. Üstad Said Nursi döneminde de aynı o merkezli Allah'ın izniyle sosyal olaylar vesaire diğer olaylar, depremler bile bilinir yani anlatılıyor. Şimdi de öyle, depremlerin çoğalması yine bir ahir zaman alameti, Mehdiyet'in çıkış alameti. O dönemin içindeyiz, güzel bir dönemdeyiz Allah'ın izniyle. Türkiye'nin üzerinde Allah'ın inayeti var, görüyoruz. Mesela ekonomik sıkıntı var Avrupa'da, o da Peygamberimizin bildirdiği bir alamet. Kur'an'da işaret var, Hazreti Yusuf kıssasını hocamız anlattı. 7 yıl darlık, 7 yıl bolluk, 2014'e kadar devam edecek dedi. Sıkıntı artarak devam ediyor. Amerika'da orta direk çökmüş durumda şu anda. Avrupa'da Yunanistan çöktü, işte İspanya, İngiltere bile zor durumdalar yani, belli. Ama Türkiye'de bir bereket söz konusu, bakın dikkat edin. Yani ekonomik olarak da daha bir rahatlık, ki hocamız öyle olacağını söylemişti Allah'ın izniyle. Ve sosyal olarak da aynı şekilde Türkiye'nin üzerinde inayeti Allah'ın tecelli ediyor. Çünkü Mehdi Türkiye'de. Çünkü Mehdi şu an yaşıyor Türkiye'de. Hazreti İsa da Allah'ın izniyle. Gelişmeler onların bereketi ve merkezinde ve zıl ve gölgelerinde devam ediyor Allah'ın izniyle. Göreceğiz de seneye, ondan sonraki sene. Çok yakın, sıcak böyle güzelliklerin içindeyiz, arifesindeyiz, başındayız inşallah.
İnşallah. Bu Peygamber Efendimizin yani müjdeleşin dediği öyle büyük bir müjde ki, yani Hazreti Mehdi'nin varlığı Allah'ın çok büyük bir lütfu. Yani Allah dünyaya, dünyada şimdi önce tabii sevgi yok olmuştu Darwinizm ve materyalizm nedeniyle. Bütün dünyaya sevgi geri getiriyor Allah inşallah. Ve Hazreti Mehdi'yi vesile ediyor buna. Yani o kadar büyük bir müjde ki bu insanlar için. O kadar büyük güzellikle altın çağın geliyor olması. Hazreti İsa'nın varlığı. 2000 sene öncesinden bir peygamber. Peygamber olarak değil, çünkü kitap getirmiyor. Kur'an'ın sünnete tabi oluyor inşallah. Tekrar geri dönüyor. Hazreti Mehdi'ye destekçi olarak inşallah. Veziri olarak Allah'ın izniyle. Bu muhteşem bir şey yani böyle. İnsanın yani sevinçten yerinde duramaması, uyuyamaması lazım. Peygamberimiz hadiste şöyle buyuruyor. Nasıl insan Hazreti Mehdi döneminde insanların kalpleri karşılıklı sevgiyle ve birlik isteğiyle dolacaktır, onu açıklıyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, İmamız zaman Hazreti Mehdi'nin bereketiyle insanların kalpleri karşılıklı sevgi ve birlikle dolacaktır. Yine başka bir diğer hadiste, Hazreti Mehdi zamanında sevgi ve şefkat dünyanın köşe bucak her yerine hakim olacaktır. Şimdi bakıyoruz, var mı bu? Yok. Yani insanların sevgisizlik 20. yüzyılda tam anlamıyla hakim oldu. Mesela sık sık hocamızın A9 kanalında, yani bu kanalımızda inşallah komünizm kanun tarihi yayınlanıyor. İşte faşizmle ilgili filmler yayınlanıyor. Yani bakınca bazen bir iki yani böyle birkaç saniye bakınca kanı iyi çekiliyor insanın. O komünistlerin o konuşmaları, Stalin'in. Mesela Stalin herif çıkıyor. Herif çıktığında alkışlamaya başlıyorlar. Bütün politbüro üyeleri, komünistler doldurmuş salonu. Kimse bırakamıyormuş. İlk bırakanı kestiriyor. Psikopatlara bakın yani. Devamlı alkışlamaya devam ediyorlar böyle. Dakikalarca herif de bakıyor onlara. Herkes alkışlamaya devam ediyor. Kimse ilk bırakmak istemiyor. Ancak o tamam susun yeter artık diyene kadar alkışlamaya devam ediyorlar. Milyonlarca adam kestiler. Ve bu bir istisna değil. Ardından işte Mao çıkıyor aynı şekilde. Lenin aynı şekilde. Hepsi kan dökmeyi savunuyor istisnasız. Yani o mesela yaşı belli bir yaşın üzerinde olanlar bilir. O komünist rejim döneminde değil mi Altı Hocam böyle politbüronun üyeleri kemik gibiydi heriflerin böyle suratları robot gibi. Herkes birbirini kesiyor böyle. Rusya böyle komünistler Moskova'ya diye slogan vardı yani korkunç bir durumdaydı.
Brejnev dönemi.
Tabii Türkiye sürekli gerginlik yaşıyordu Rusya'yla. Yani her an harbe girebilirdi, savaşa girebilirdi. Rusya aynı şekilde Hafız Esad dönemi Varşova Paktı'nda değil mi? Rusya'yla sürekli gerginlik var, savaş hali vardı. İranlı, Iraklı o şekildeydi. Filistin, bütün kamplar kurmuşlar Filistin'de. Oraya da sosyalizm, Marksizm ve Darwinizm hakim oldu. Kamplar vardı. O kamplara teröristler eğitim görmeye gidiyorlardı. Sol teröristler. Orada eğitim görüp Türkiye'ye dönüp eylem yapıyorlardı. Tunus böyleydi. Libya böyleydi. Dünyanın her tarafına hakimdi. Yani sürekli savaş hali vardı. Amerika kalkıp Vietnam'a gidiyordu. Savaş çıkartıyordu. Orada katliam yapılıyordu. Ondan sonra boyun ölçüsünü alıp geri döndüler. İşte Güney Amerika'da sürekli iç kargaşa, isyanlar, savaşlar. Afrika'da öyle. İşte dünyanın silah üretimi zaten birkaç gün önce Altı Hocam açıkladı. 1.2 trilyon dolar silaha gidiyor. Yani bunun çok ufak bir kısmıyla dünyanın fakir kalmıyor zaten.
Tabii.
Yani nasıl bir şey olabilir? Nasıl bir mantığı olabilir bunun? İşte Mehdi bakın diyor ki sevgi ve şefkat peygamberimiz söylüyor. Dünyanın köşe bucak her yerine hakim olacaktır. Bu dönem geldi. Onun için muhteşem bir müjde zaten insanlık için. Bunu örtbas etmeye kalkmaları bu da çok ilginç. Yani münafık böyle dehşetli bir sistem var. Yobaz sistemi var. Buna karşı çıkıyor Mehdiyet'e. Cahilliğinden yapanları tenzih ederiz. Burada ismi geçenleri tenzih ediyoruz. Böyle deli gibi kudurmuşçasına Mehdiyet'i örtbas etmeye çalışıyorlar. Halbuki herkes için yani onlar için de konuştuk. Yani herkes için muhteşem bir müjde. Ne güzel sevgi gelecek. Silahlar yok, savaşlar yok. Teknoloji, bilim, sanat, estetik muhteşem şehirler olacak böyle. Ceylanların, kuzuların, minik tavşan yavrularının, kedi yavrularının, bağlık, bahçelik, meyve ağaçları, muhteşem estetik binalar, herkesin çok rahat edeceği evleri olacak. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyonu. Yani en ufak, yani tek bir fakir kalmayacak, tek bir kişiyi bulamaz diyor Hazreti Mehdi, hı hı, hadislerde. Para veriyor ona da, o da geri getiriyor iade etmek için yani böyle. Böyle bir sistem. Tam adalet var. Kim istemez bunu? Adam pislik, mezbelelik içinde yaşıyor böyle. Çukurun içinde. Diyorsun ki ya saray var yani saraya gel diyorsun. Güzellik var, merhamet var, sevgi var, şefkat var daha da önemlisi ama bir de saray ortamında yaşa. Yok diyor ben istemem diyor burada burayı istiyorum demek gibi bir şey yani bu.
İnşallah evet.
İnşallah.
Şimdi dünyanın çoğunluğu o güzelliğe kavuşacak ama Hazreti Mehdi vesilesiyle ve Hazreti İsa vesilesiyle inşallah. Tabii uzun bir mücadele dönemi 40 yıl diyor Üstad Hazretleri Mehdi'nin. İlk vazifesini, o iman vazifesini yaparken ki geçen dönem yani Deccaliyet'in son 150 yılda dünyayı yaptığı işte istatistik verdin 150 milyon insan dedin daha fazla. Yani 1 milyara yakın insan ölmüş, şehit edilmiş dünyada. Yani zayıf bırakılmışlar da var. Çoluk çocuk da var bunun içinde, yaşlılar da var. Böyle bir dönem 150 yıl kadar bir dönem geçirmiş dünya. Dünya savaşları, terör, İşte Balkan savaşları, şu savaşları, bu savaşları, terör. Şimdi Hazreti Mehdi vesilesiyle o 150 yılın tabii kirinin pasının atılması 40 yıl alıyor. Yani az bir zaman değil. Tabii dünya imtihan yeri olduğu için bu hemen 40 günde olmayacağı belli. O adetullah'a göre, Allah'ın koyduğu kanunlara göre bir zaman alacak. Çünkü herkes imtihan oluyor. O zaman süresince hocamız anlatmıştı. Mehdi'nin samimiyeti de hem anlaşılmış olacak, hem çektiği çileler, hem hayatı da şahit olunmuş olacak. Ve gerçekten sadece sarf Allah rızası için yaptığına da 40 yıllık bir hizmet sonucu onca çilelere rağmen net kanaat getiren bir zaman olmuş olacak o Allah'ın izniyle. Ve
Onun sonucunda da dünyada dünyanın bütün çehresi değişmiş olacak. Yani hocamın anlattığı o kan, zulüm, şu anda devam eden o karmaşalar, yani açlar varken silahlanmaya, sadece Amerika 684 milyar dolar. Değil mi? Ama doktor hocam anlatıyor, Amerika'dayken yer mazgallarının üzerinde yatan insanlar var Amerika'da. Orta direk çökmüş durumda ama hala bütün parayı, yani bütün, yani bütçenin yarısını silaha veriyor mesela. Çok mantıksız. İşte Hazreti Mehdi ancak o mantıksızlığı, gereksizliği ve onun altyapısı olan sevgisizliği, düşmanlığı, nefreti, kini ortadan kaldırıyor. Nasıl kaldırıyor? Sevgiyle kaldırıyor. Muhabbetle kaldırıyor. Kur'an ayetleriyle, hadis-i şeriflerle ve kişilik olarak kendi üstünde yaşayarak. Peygamber Efendimiz'i görenlerin nutku tutuluyordu. Hocamız anlatıyor, çok güzel anlatıyor maşallah. Gözünün içinden hidayet akıyor. Eli yüzü nurlu, belli, böyle görüldüğü anda emin kişi oldu. Sevgi dolu oldu, muhabbet dolu oldu. Yani hiç kendisi için bir şey istemeyeceği, yani insan anlar zaten. Anlaşılıyor hemen, yani o derece nurlu. Hazreti Mehdi de o şekilde. Hem hayatı delil, hem kişiliğinden de etkilenecek insanlar, örnek alacaklar, onun sevgisinden içerler diyor. Her gece o sevgiyi aşılıyor. Ama hiç bundan yılmıyor. Mesela kanını durdurmak için çok büyük çaba sarf ediyor. Ve mesela 40 yıl ediyorsa 41. yıl vazgeçmiyor. Herhangi bir zorluk onu engellemiyor. Herhangi bir şey onun fikrini, içini, hislerini, imanını, herhangi bir değişiklik olumsuz anlamda yapmıyor. Bilakis daha çok her zaman olumlu anlamda artarak, sevgiyi daha fazla bu sefer sarılarak, daha fazla insanlara onu göstererek eninde sonunda sevginin kazanmasına vesile oluyor Allah'ın izniyle. Tabii Allah yaratıyor, onu vesile ediyor. Hidayete vesile ediyor Allah'ın izniyle. Allah, kalpler Allah'ın elindedir diyor. O kalpler Allah'ın elinde, onlara hidayet veriyor Allah ama Mehdi ile hidayet. Bakın, hidayeti verirken de Allah'ın dünyada sebeplere dayandırıyor, imtihan dünyası olduğu için. Geçmişte peygamberlerimiz oldu, şimdi de Hazreti Mehdi'yi vesile kılıyor. O yüzden hakikaten dünyanın bir şölenine, içine çok yakınız ve ona vesile olacak kişiyi herkesin istemesi, beklemesi, müjdelemesi gerekir Allah'ın izniyle. Ama bunun mahiyetini tam anlayamamış olabilirler bir kısmı. Veyahut kasıtlı olan yapanlar tabii, o da Peygamber Efendimiz'in müjdelediği ayrı bir gerçek. O da Hazreti Mehdi'nin bir çıkış alameti. O Mehdi falan yokmuş dendiği zaman zuhur eder diyor. Yani Mehdiyeti yok etmeye çalışanların, Mehdiyet yokmuş, yoktur diyenlerin olduğu bir zamanda Mehdi'nin çıkacağı. Geçmiş dönemde böyle şeyler olmamış. Hep Mehdi beklenmiş, gözlenmiş. O yüzden onların da şu anda oluyor olması gerçekten Peygamber Efendimiz'in sözlerinin doğru olduğunun ayrı bir delili. Yani Hazreti Mehdi'nin varlığının, hayatta faaliyet gösterdiğinin ayrı bir delilini oluşturuyorlar onlar.
Yani şu an zaten dünyayı sevgi ve güzel ahlak kaplamaya başladı. Yani belirtileri net olarak hissediliyor. O vahşi, zalim, kan dökücü dönemden çıkılıyor, hissettiriyor Allah bunu. Yani hakikaten insanlar daha sevgi dolu olmaya başladılar. Mesela dünyanın her yerinde dindarlaşma görülüyor. Değil mi? Devlet başkanları, önde gelen politikacılar, sanatçılar, hepsi kaderi, Allah'ı anan konuşmalar yapmaya başladılar. Bunu yaşadıklarını söylemeye başladılar. İnşallah.
Sanatçılar.
Değil mi? Mesela anlatıyor, geçen gün gösterdik, böyle sanatçılar var. Bir tanesi diyor ki, bütün hayatım boyunca diyor içki, alkol, uyuşturucu diyor, gençliğim diyor böyle geçti diyor. Sonra diyor Allah'ı anmaya başladım diyor, Allah'a olan inancım diyor, bambaşka oldu diyor hayatım diyor. Bütün hayatım değişti diyor. Bu yani işte bize o döneme girildiğinin, yani Hazreti Mehdi'nin net olarak yaşadığının, İslam'ın ahlakının da, güzel ahlakın dünyaya hakim olduğunun bir delili. Bir kişi değil bu çünkü, yani herkes de görülüyor bu. Tony Blair de söylüyor bunu, Sarkozy de söylüyor, Obama da söylüyor. Bakıyorsunuz işte Common diye ünlü rap sanatçısı Angelina Jolie ile film çekerken demiş ki her gün Kur'an ve İncil okuyorum demiş. Ünlü bilim adamlarına bakıyorsunuz, Francis Collins var. Francis Collins dedim. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Francis Collins. İnsan genom projesinin başındaki ateist bilim adamı. Başlarken genom projesi ateist. Bütün hayatı boyunca ateist olmuş. Genom projesinde bir bakıyor DNA'ya. Sadece yapısına bakıyor. Hemen iman etti Allah'a. Yani dedi Allah yaratmış olabilir dedi. Başka hiçbir açıklaması olamaz dedi. Anthony Flew var. 20. yüzyılın en ünlü ateisti. O da diyor ki yani bunu diyor Allah yaratmış olabilir diyor. DNA diyor, diğer uzaydaki sistemler diyor, fiziksel kanunlar diyor. Başka türlü olamaz diyor. Ben diyor kusura bakmayın diyor bütün ateistlerden özür diliyorum dedi. Yani dedi onların ateist olmasına vesile olduğum için hepsinden özür diliyorum dedi. Bir şey var yani böyle inşallah. Ve dünyayı kapladı bu.
Maşallah.
Allah razı olsun. Hocamız da Mehdi'nin öncüsü olarak vesile oldu buna inşallah. Vesile olmaya da devam ediyor. Mesela Yaratılış Atlası Anthony Flew'da gitti. Bu rap şarkıcılara da gitti. Tony Blair'e de gitti. Obama'ya da gitti. Hepsine gitti. Bir bakıyorsunuz hepsinin konuşmaları birdenbire farklılaşmaya başladı.
Evet.
Bunlar çok güzel gelişmeler maşallah. Yani muhteşem gelişmeler. Ve bu dünyada bize Hazreti Mehdi'nin geldiğini, Hazreti İsa'nın da faaliyette olduğunu gösteriyor. Ama dedi hocamız onun dedi bir özelliği var dedi. O dedi Hazreti İsa olduğu için, Meryem oğlu İsa, o söylediğinde peygamber iddiası olmuş oluyor. Yani iddiası derken onu açıklamış oluyor kendisi. Onun için gizli tutacak dedi faaliyetleri. Yani iyice ortaya çıkana kadar. Onun için dedi faaliyetini gizli yapıyor dedi. Ama dedi Mehdi'nin dedi Mehdi bu şekilde değil dedi inşallah. Mehdi açık açık yapar dedi faaliyetlerini. Bu yüzden Hazreti İsa'yı Hazreti İsa gizleniyor. Gizli yapıyor faaliyetlerini henüz. Ama yakın zamanda Allah'ın izniyle 10 sene içerisinde Allah'ın izniyle inşallah hocamız söylemişti. Her ikisini de göreceğiz. Hem Hazreti Mehdi'yi hem Hazreti İsa'yı hem Türk İslam Birliği'ni göreceğiz. Hem de güzel İslam ahlakının gerçek anlamda demokrasinin, laikliğin tüm dünyaya hakim olduğunu göreceğiz. Sanatta, bilimde, teknolojide muazzam bir ilerleme ve sevgi hakim olacak. Hatta hocamız geçen gün şeyi söylerken Darwinizm'de proteinden oluşmasının imkansızlığını söyledi. Ama dedi bu da dedi önemli değil dedi. Asıl dedi biz dedi sevginin üzerinde duralım dedi. Sevgiyi yok etti dedi Darwinizm. Asıl bu konuya eğilelim dedi yani inşallah. Tabii ki bilimsel olarak çürütmek önemli. Fakat onun yaptığı tahribatı da onarmak gerekiyor inşallah. İşte bu dönemdeyiz Allah'ın izniyle.
İnşallah.
İnşallah. Bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 22'de Ağır Zaman ve Yaratılış Değerlileri programı Adıyaman Ağustos TV, A9 TV, Harun Yahya.tv sitemizden takip edebilirsiniz. Hayırlı günler.